Ayrım 8, Ağlayan Duvar, Azima Ağlarova, Sayfa 123. Sabahleyin hemşirenin seslenmesiyle kendime geldim. Bayan Rachel, doktor bey geldi, sizinle görüşmek istiyor. Hemen kalkıp hazırlandım. Odaya geçtiğimde doktorun yanında başka bir hemşire vardı. Doktor gülümseyerek, Bayan Rachel günaydın.
Günaydın doktor bey.
Size sormadan gündüz bakımı için bir hemşire daha getirdim. Sanırım bir süre hem gece hem de gündüz bakıma ihtiyacınız olacak. Ne dersiniz?
Doktor bey, paradan yana hiç çekinmeyin. Ben sadece hastamın iyileşmesini istiyorum. Onun iyileşmesi için hiçbir masraftan kaçınmayacağız. Hastam nasıl?
Sizi uyandırmadan önce biz ona biraz daha çorba içirip ilaçla uyuttuk. Şimdilik dinlenmeye ihtiyacı var. Düne göre çok çok iyi görünüyor. Uyanır uyanmaz sizi sordu. Uyuduğunuzu söyleyince bırakın uyusun. O da en az benim kadar uykusuzdur dedi. Kendi halini bırakmış sizi düşünüyor.
Ah canım, çok acı çekmiş. İyileşecek değil mi doktor bey?
Öğleden sonra yapacağımız tetkiklerden sonra daha net konuşacağız. Şimdilik ben sizi yeni hemşirenizle baş başa bırakıyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
Öğleden sonra gelen ambulans Murat'ı alıp götürdü. Ben de yanlarında gitmek istedim ama doktor izin vermedi. Birkaç saat sonra geri getirdiler. Murat hala kendine gelmemişti. İki gün sonra tetkiklerin sonuçları çıkmıştı. Doktor vücudunda bazı kalıcı hasarlar olabileceğini, zihinsel bazı problemler yaşayabileceğini söyledi. Elektrik verilmesi nedeniyle cinsel işlev bozukluğu da olabilir diye bilgi verdi. Her şeyi zamana bırakmak gerekiyordu. Bu arada hemşirelerin görevi olmasına rağmen onu kendim banyo yaptırıyordum. Bir annenin çocuğuna gösterdiği ilgiyi gösteriyordu. Onu kimseye emanet edemiyordum. 15 gün sonra Murat iyice toparlamıştı. Bazı olayları hatırlamıyordu. Yürümekte ve ellerini hareket ettirmekte zorlanıyordu. Cinsel işlevi ise tamamen kaybolmuştu. Onunla bir yatakta yatıyordum ama başımı omuzlarına koyup uyuyordum sadece. İçimdeki fırtınayı dindirecek hiçbir gelişme yoktu. Belki bir defa onunla sevişebilseydim içimdeki özlem bitecekti. Bir gün doktorla bu konuyu açık açık konuştum. Doktor cinsel işlev bozukluğunun sürekli olabileceğini, yine de tıp ilminin çok iyi geliştiğini söyleyerek ileride düzelme olabileceğini söylüyordu. O aşık olduğum adamın karısı olamamak beni çok üzüyordu. Amerika'ya giderek orada tedavi ettirmek istiyordum. Bunun için pasaporta ihtiyacımız vardı. Richard'dan yardım isteyemezdim. Sanırım bu konuda da bana yardım etmezdi. Arada bir ona verdiğim sözü yerine getirirken bu konuyu açmak istesem de sonra vazgeçiyordum. Başka nereden sahte bir pasaport alabilirdim? Bir gün konuyu Murat'a farklı bir şekilde açtım. Murat, seni Amerika veya Kanada'ya götürmek istiyorum. Orada daha iyi tedavi olursun. Ayağındaki kasılmayı belki orada tedavi edebiliriz dedim. Murat yüzüme baktı sert bir şekilde. ''Hayır, ben vatanımda kalmak istiyorum. Nasıl olsa casus olmadığımda anlaşıldı.'' dedi. Onu çok kararlı görmüştüm. Yapacak bir şey yoktu. Ya onu bırakıp gidecektim ya da durumuna katlanacaktım. Kendi sebep olduğum hatalar zincirine birini daha eklememek için sesimi kesip kaderime razı oldum. Sokakta onu tekerlekli sandalyede ben gezdiriyordum. Yürüyordu ama çok zorlanıyordu. Fizik tedavisi ile yürümesi biraz daha iyileşmişti. O an aklıma ağlama duvarına gidip orada dua etmek fikri geldi. Konuyu Murat'a açtığımda önce itiraz ettiyse de sonra razı oldu. Şabat başlamıştı. Yarın sabah erkenden kalkıp hazırlandık. Duraktan bir taksi çağırdım. Taksi gelmeden biz evin önüne inmiştik. Tam karşı otoparkta bir araba içinde manzarayı seyreden birisi vardı. Bu noktadan Hayfa'yı seyretmek çok popüler bir olay olduğu için pek oralı olmadım. Ancak Jerusalem'e yaklaştığımızda yanımızdan bizi sollayan arabayı o parktaki araca benzettim. Tabii ki aynı renk ve model araba olabilirdi ama sanki plaka numarası da bana aynı gibi gelmişti. İçimden paranoyak oldum diye geçirdim. Ağlama duvarının yanına gelmiştik. Orada taksiden inip tekerlekli arabayı açtım. Murat arabaya oturdu. Ağlama duvarında erkek tarafına benim gitmem yasaktı. Ama yaşlı ve hastaları duvarın yanına para karşılığında götürenler vardı. Onları bulacaktım. Tam o anda birisi bize doğru yürüyerek gülümsedi. İyi günler, ne güneşli bir gün. Bulut olsa ne güzel olurdu. Yardım etmemi ister misiniz bayan?
Ben de tam birini arıyordum diyecektim ki Murat'a bakarak onun onayını almak istedim. Murat bir şey diyecekti ki durdu. Ağzı açık kalmıştı. Ben şaşkınlıkla bir şey mi diyecektim Murat diye sordum.
Murat diyerek kekeledi. Adam hemen atıldı. Beyefendi şemsiyem yok ama isterseniz bulabilirim.
Murat'ın yüzünde bir rahatlama oldu.
Şemsiyen yok mu?
Yok ama isterseniz bulurum diye yineledi. Sonra aniden karar vererek, istersen bu arkadaşa ver sandalyeyi o sürsün, sen yorulma. Nasıl olsa ileride birine ihtiyacımız olacak dedi.
Sandalyeyi adama verdim. Uzun boylu, beyazla Arap karışımı birisiydi. Güçlü bir yapısı olduğu belliydi. Bunlar buralarda yaşlıları dolaştırıp para kazanıyorlardı. Hatta çoğunun yanında yedek tekerlekli sandalye vardı. Ben kadınlar bölümüne doğru giderken 20 dakika sonra girişte buluşmak üzere ayrıldık. Kadınlar bölümünden içeri girerken son anda bir dilek ipi almak istedim. Geri dönüp hediyelik eşya satan dükkandan bir dilek ipi satın aldım. Tam gidecekken Murat'ın Arap ile bir şey konuştuğunu gördüm. Arap Murat'ın kulağına doğru eğilmiş, bir elini ağzının önüne tutarak ona bir şeyler söylüyordu. Yerimde durup onları izledim. Arap eğilmiş vaziyette yaklaşık 2-3 dakika konuştu. Murat sadece dinliyordu. Sonra Murat'ın buraya ilk defa geldiğini hatırlayarak sanırım ağlama duvarı hakkında bilgi veriyor diye düşündüm. Sonra kadınlar bölümüne giderek Murat'ın iyileşmesi için dua ettim. 20 dakika sonra girişte buluştuk. Murat'ı ilk defa bu kadar neşeli görüyordum. İçimden ağlama duvarının hikmeti hemen tesir etmiş diye düşündüm. Murat gülerek sevgilim, burada güzel bir alışveriş merkezi varmış, oraya da gidelim mi?
Ha evet, ben orayı biliyorum, adı Mamilla.
Sen daha önce buraya geldin mi?
Evet, bir turla gelmiştim. Tekerlekli sandalye ile biraz zor olacak ama nasıl olsa bu bey bize yardım ediyor değil mi?
Arap bana bakarak gülümsedi. Merak etmeyin efendim, benim işim bu, istediğiniz yere gidebiliriz. Beyefendiyi gerekirse sırtımda taşırım.
Sevgilim, bu arkadaşın adı Ekber. Burası hakkında bana epeyce bilgi verdi.
Demek düşüncem doğruydu. Mamilla'ya doğru gittik. Vakit öğlen olmuştu. Şık bir yerde bir şeyler yedik. Dönüş vakti gelmişti. Ekber'e dönerek, Ekber Bey, her şey için teşekkür ederim. Size borcumuz ne kadar? Bizi bir taksiye bindirin, biz gidelim.
Efendim, isterseniz sizi kendi arabamla Hayfa'ya götürebilirim. Taksiye vereceğiniz parayı bana verin.
Murat'a baktım, başıyla onayladı.
Anlaştık Ekber Bey.
Arabam hemen yakında.
Az sonra arabasının yanına gelmiştik. Murat'ı arka koltuğa bindirdik. Tekerlekli sandalyeyi katlayıp bagaja koymaya çalıştı ama orada başka bir sandalye olduğu için oraya sığmadı. Murat'ın yanındaki boşluğa yerleştirdik. Ben de ön koltuğa oturdum. Hayfa'ya kadar şakalaştık. Murat Ekber'in şakalarına epeyce gülmüştü. Evin önüne geldiğimizde Murat'ı asansöre kadar getiren Ekber'e hak ettiğinden fazla para verdim. Saygıyla teşekkür etti. O anda Murat, ''Ekber Bey, bir çay içmez misiniz?''
''Sizi rahatsız etmezsem memnuniyetle.'' dedi.
Ben bu davete çok şaşırmıştım. Ama Ekber bizimle beraber asansöre binmişti bile. İçeri geçip çayımızı içerken Murat'ın niyetini anlamıştım. Ekber'e dönerek,
Ekber, doktor bana yürümem gerektiğini söyledi. Rachel beni yürütünce zorluk çekiyor. Sen güçlü kuvvetlisin. Günün belli saatlerinde beni dışarı çıkartıp yürütür müsün?
Elbette, ücreti neyse vereceğiz.
Elbette olur. Benim evim Hayfa'ya yakın ama her gün ekmek parası için Jeruzalem'e gidiyorum. Sizin istediğiniz saatte gelebilirim. Benim için de iyi olur dedi.
Murat'ın düşüncesine katılmıştım. Doktor sürekli yürüme egzersizi yap diyordu. Ben ise onun ağırlığını fazla taşıyamıyordum. İkinci gün hemen egzersizlere başladık. Murat Ekber'den daha kısa boylu olduğu için Ekber'in beline sarılmıştı. Ekber ise bir kolunu Murat'ın koltuğunun altından geçirmiş yavaş yavaş yürütüyordu. Ben tekerlekli sandalyeyi boş olarak yürütüyordum. Hemen evin karşısındaki otoparkın yanına doğru yavaş yavaş yürüdük. Buradan yürürken aşağıdaki o nefis Bahai bahçeleri ve Bahai tapınağının altın kubbesi göz kamaştırıyordu. Şehrin en pahalı caddesinin devamında, şehrin en gösterişli yerinde Bahai dinine ait tapınağın İsrail'de olması beni çok şaşırtmıştı. Murat'ı bulmadan önce can sıkıntımı dağıtmak için bu bahçelere iniyordum. Tapınağın her yerine giriş izni yoktu. Belli saatlerde bahçelerin bir kısmını gezebiliyordum. Buraları gezmek için bol sayıda basamak inip çıkıyordum. Önceleri biraz yorulsam da sonra burası benim antrenman yerim oldu. En üst terastan şehrin her yeri çok net görünüyordu. Gerçi evimin balkonunda bu manzaranın daha güzelini seyrediyordum. Bahai bahçelerindeki ağaçların simetrik dizilişi ve çeşitleri beni büyülemişti. Manzarası hiç görmediğimiz cenneti anımsatıyordu. Aşırı düzenli ve temizdi. Çalışan görevliler ise çok kibardılar. Murat da buradaki manzaraya bayılıyordu. Çam ağaçlarının altında yavaş yavaş yürürken Ekber'den Bahailik hakkında bilgi istedik. Ekber gülümsedi.
Onlara göre Bahailik amacı tüm ırkları ve tüm insanları evrensel bir amaçta ve ortak bir inançla birleştirmek olan bir dünya dinidir.
Çok ilginç. Daha detaylı anlatır mısın? Ben oradaki görevlerden bilgi aldım ama senin anlatacakların daha farklı olabilir.
Çok uzun olduğu için sizi sıkmak istemiyorum.
Yo, yavaş yavaş yürürken bir yandan da seni dinleriz.
Bahailer, Bahaullah'ın içinde bulunduğumuz çağın koşul ve gereksinimlerine uygun olan ve tüm dünyada sevgi, birlik ve barış ortamının yeşermesini sağlayacak prensipler getirdiğine inanırlar. Bu prensiplerin temelinde hepimizin ve her birimizin tek bir yaratıcının kulları olarak tek bir ailenin parçaları olduğumuz yatar. Bahailer bu prensipler ışığında bireysel yaşamlarını şekillendirir ve yaşadıkları topluma faydalı bireyler olmaya gayret gösterirler. Bahaullah'ın zuhuru bu dünyadaki yaşantının amacının Tanrı'ya tanımak ve onun huzuruna ermek olduğunu teyit eder.
Dipnot: Türkiye Bahailerinin resmi görüşüdür.
Onların gerçek kimliği ruhlarıdır. Ruhun özgür iradesi ve anlayış gücü sürekli olarak hem kendimizi hem de toplumumuzu iyileştirmemizi mümkün kılar. Allah'a ve insanlığa hizmet yolunda yürümek hayatımıza anlam kazandırır ve aynı zamanda ruhumuzun bedenden ayrılıp yaratıcısına doğru sonsuz yolculuğuna başlayacağı ana bizleri hazırlar.
Bahaullah'a Tanrı marifet pınarından bir yudum içecek olursanız, gerçek hayatın cisim hayatı olmayıp ruh hayatı olduğunu anlarsınız demektedir.
Bahailik bazılarına göre Bahaullah tarafından kurulan bir mezheptir. Bazılarınca bir din, bazılarına göre ise Babailiğin devamıdır. Bahai dinine mensup olanlar ise tüm dinlerden ayrı ve hepsinin evrensel yanlarını birleştiren yeni bir din olduklarını ileri sürerler. Bu nedenle dünya barışının gerçekleşmesi için bütün insanlar arasında dil, din, renk, ırk farkı gözetilmeden herkesin eşit olması gerektiğini söylerler. Hiç kimseye kötülük edilmemesi, haksızlığa karşı mücadele edilmesi gerektiğini savunurlar. Onlara göre ayrımcılığa sebep olan hiçbir inanç din olamaz. Eğer bir bölgede 21 yaşından yukarı olan Bahailer 9 kişi veya daha fazla iseler, bunlar her sene Rızvan Bayramı'nın birinci gününde kendi aralarında seçim yaparlar.
Dipnot: Rızvan Bayramı, Bahailerin 21 Nisan'da kutladıkları bayram.
Burada gördüğünüz mabedin adı Umumi Adalet Evi'dir ve Bahailerin en üst idare merkezidir. Bütün Bahailer buraya bağlıdır. Dini kurallar eski dinlerden ve özellikle Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'ten alınmıştır. Ancak onlara göre ne dinlerin ne de peygamberlerin sonu gelecektir. Hazreti Muhammed ne son peygamber ne de İslam son dindir. Onlara göre Hazreti Muhammed Resullerin değil Nebilerin sonuncusudur. Çünkü Allah peygamber gönderme sıfatından vazgeçmez. Onlarda da namaz, oruç, hac, zekat, kutsal ayetlerin okunması gibi adetler vardır. Ancak biraz farklıdır. Namaz samimi bir kalple Allah'ı anmaktır. Üç türlü namaz vardır. Büyük namaz, günde bir defa Allah'a yalvarış için istek duyulduğunda kılınır. Orta namaz, günde üç defa kılınır. Küçük namaz ise bir ayetten ibaret olarak günde bir defa ve öğle üzeri kılınır. Bu üç çeşit namazdan birisini kılmak yeterlidir. Namaz kılmak, Bahaullah'ın eserlerindeki bölümleri, duaları okumaktan ibarettir. Kıble ise Akka'da bulunan Bahaullah'ın mezarıdır. Hac da Bahaullah'ın mezarını ziyaret ederek yapılmış sayılır ve yılın herhangi bir zamanında yapılabilir. Oruç ise 19 gündür ve sadece bir perhizden ibarettir. Ayrıca her sabah ve akşam bir miktar Bahaullah'ın dualarını okumak her Bahai için vaciptir. Alkollü içkiler yasaktır. Ayrıca Bahailer her 19 günde bir defa toplantı yapmak zorundadırlar. Bahailerin mabetlerinin hepsi 9 cephelidir. Her cephede bir kapı vardır. Bütün bu kapılar bir kubbe altındaki merkezi bir salona açılır. Bu mabetlerin çevresinde okul, yetimhane, hastane vesaire gibi 9 muhtelif kurum olmalıdır.
Çok ilginç, ben böyle bilmiyordum.
Murat'a baktım, hayran hayran mabede bakıyordu, sonra sessizliğini bozdu. Böyle altın kubbeli bir mabet yaptıklarına göre zengin olmalılar. Her Bahai malının 19'da birini zekat olarak bu kuruma vermek zorundadır.
İyileşince burayı gezmek istiyorum.
Murat epeyce yol yürümüştü, geri dönünce sandalyeye oturttuk. Bugünkü gezi böyle bitmişti. Akşam balkonda oturan Murat Bahai mabedini izliyordu. Ekber hemen hemen her gün bize gelerek Murat'ı dışarı çıkarıyordu. Bazen ben de onlara eşlik ediyordum. Bazen ise yalnız geziyorlardı. Murat epeyce düzelmişti. Tek başına yürüyebiliyordu artık. Ama yine de Ekber onun yanında gidiyordu. Gittikçe yürüyüş saatleri uzuyordu. Benimle yatakta kardeş kardeş yatıyordu. Her yatağa girdiğimizde Richard'la olan ilişkilerimi anlatmak istiyordum. Çünkü onun hayatını kurtarmış olsam da ona ihanet etmiştim. Bunu ona mutlaka anlatmalıydım. Ama bir türlü cesaret edemiyordum. Bir kadın olarak tatmin olmasam da onunla bir yatakta uyumak bana huzur veriyordu. Mutluydum ve bu mutluluğun bozulmasını istemiyordum. Bir gün konuşurken Murat bana, "Rachel, beni Richard'la tanıştırsana," dedi. Ben şok olmuştum, onu nasıl hatırlıyordu? Kendisini kurtardığı gün görmüştü ama o zaman Murat'ın bilinci yerinde değildi. Ne diyeceğimi bilemedim.
Sen Richard'ı hatırlıyor musun?
Evet, beni hücreden kurtaran adam.
Onunla tanışıp ne yapacaksın?
Beni oradan kurtardığına göre yetkili birisidir. Bana iş konusunda yardımcı olabilir.
Sevgilim, biliyorsun o adam bize para ile yardımcı olmuştu.
Olsun, sen yine de beni onunla tanıştır.
Bunu istemiyorum Murat.
Neden?
Bir nedeni yok. Hem senin çalışmaya ihtiyacın yok ki. Biliyorsun ben zengin birisiyim.
Biliyorum ama ben kendi mesleğimi yapıp ülkeme hizmet etmek istiyorum. Ben uçak mühendisiyim. Yıllarca hep İsrail'de çalışıp vatanıma hizmet etmenin hayalini kurdum. Şimdi casus olmadığım anlaşıldığına göre artık çalışabilirim.
Bak Murat, istiyorsan Kost'taki her şeyi satıp senin istediğin bir yere yerleşelim. İstiyorsan burada sana iş kuralım.
Rachel, ben uçak mühendisiyim, o işten anlarım. Bu yüzden Türkiye'de katil oldum. Bana yardım etmek istiyorsan uçak fabrikasına girmem için yardım et. Ben senin parana dokunamam.
Murat çok ısrarcıydı, mecburen evet demek zorunda kaldım. Ancak önce kendim Richard'la konuşmalıydım. Bir hafta önce buluşmuştuk. Yeniden beni gören Richard çok mutlu olmuştu, hemen yatağa götürdü. Bu defa hem sözümü tutmuştum hem de Murat'ın işini konuşacaktım. Ama onunla gizli gizli buluşmaktan çok rahatsızdım. İçimden ah esen rüzgar, içimde yığılıp kalan acıları, ağrıları savur çöllere. Ah deli deli yağan yağmur, dol içime, yıka içimi, götür benden uzaklara ruhumun kirini diye geçirdim.
Az sonra kahve içiyordu. Konuyu Richard'a özetledim. Richard biraz düşündü. Neden uçak fabrikasında çalışmak istiyor?
O bir uçak mühendisi, başka iş yapamam diyor.
Onun ajan olmadığı anlaşıldı ama Mossad'ı ikna etmek çok zor. Biliyorsun onların arkasında çok güçlü Siyonist ve Mason teşkilatı var. Sana nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Ama istiyorsan seni onların Tel Aviv'deki başkanları ile görüştürebilirim.
Onlara bağış yapsam bana yardım ederler mi?
Bu mümkün. Ben sizi tanıştırayım. Sen onlara bağış meselesini söylersin. Sonra da iş için yardım istersin. Ama önce bazı evrakları hazırlamak gerekir. Bu evraklar için 5 milyon dolara ihtiyacım olacak.
Kabul Richard.
Bir haftaya evrakları hazırlarım.
Ben de bu sürede paranı hazırlarım.
Anlaştık dedi Richard. Dışarı çıkıp hemen Kos'u aradım. Oradaki tüm mallarımın satılmasını istiyordum. Sadece küçük bir lokanta kalacaktı. Onun geliri de bana yeterdi. Kafaya koymuştum. Murat'ın isteğini gerçekleştirecektim. Nasıl olsa çocuğum olmuyordu. Sonunda bütün mallarım devlete kalacaktı. Mason locasına yüklü bir bağış yaparsam isteğimi kırmazlardı.
Bayan İnan'la yorulmuştu. Bana baktı, gözlerinden mola vermek istediğini anlamıştım. Bu kadar güzel bir kadını kırmak olmazdı. Bana bakıp gülümsedi. Ya Ferit Bey, bir sevgilim için öbür sevgilime rüşvet verecektim. Aslında kendimi de anlayamıyordum. Para karşılığı aşk satın almak istiyordum. Sizce yaptıklarım doğru muydu?
Ben henüz hikayenizin sonunu bilmiyorum. Siz ne yaptığını bilen birine benziyorsunuz. Herhalde doğru yapmışsınızdır.
Sağlıklı düşünen birisi bütün mal varlığını satıp sevgilisinin isteğini gerçekleştirmek ister mi? Bana sorarsanız evet yapardım. Seven birisi aşk uğruna malını ve canını verebilir. Onu öyle çok seviyordum ki bana bakarken benim onu sevdiğim kadar beni sevmediği için benden utanmasını istiyordum. İnsan sevdiği için neler yapmaz ki? Neyse bugünlük yeter. Yarın devam edelim mi?
Olur bayan inanla. Şimdilik hoşça kalın.
Güle güle.
Huzur evinden çıkar çıkmaz otele gidip kendimi yatağın üstüne attım. Benim de kafam karmakarışıktı. Bu kadından çok etkilenmiştim. Biraz sonra ses kasetlerini sıraya koyup notlarımı düzeltmeye başladım. Sonra yeniden Bursa'nın tarihi yerlerini gezmek için otelden çıktım.
8. ayrımın sonu. Sayfa 140.